Ayrım 40. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, yükselişi, çöküşü. William L. Schirrer. Sayfa 1341. Oyunun son perdesi başlamıştı. Gece saat 9'dan az sonra Alman radyosu Führer'in gece geç vakit radyoda Alman halkına sesleneceğini bildirince bizim şaşkın komplocular büsbütün apışıp kaldılar. Birkaç dakika sonra da binbaşı, şimdi albay olmuştu, Remer'i büyük serüvenine gönderen Berlin askeri komutanı General von Hazen'in tutuklandığını, SS'ler tarafından desteklenen Nazi generali Reinecke'nin Berlin'deki bütün askeri birliklerin komutasını ele aldığını ve Bentlerstraße üzerine yürümeye hazırlandığını öğrendiler. SS'ler de artık kendilerini toparlamışlardı. Bunu daha çok Mussolini'yi esaretten kurtaran gözü pek yaman SS lideri Otto Skorzein'e borçluydular. Skorzein o gün olaylardan büsbütün habersiz akşamüstü saat 6'da gece trenine binmiş Viyana'ya hareket etmişti. Ama tren Lichterfelde banyosunda durunca SS generali Schlenberg'in verdiği bir emirle SD'nin 2 numaralı adamı trenden indirildi. Muhafaza altında bulunmayan SD karargahında büyük bir şaşkınlık olduğunu gördü. Ama çok soğukkanlı ve çok iyi bir örgütçü olduğundan hemen silahlı adamlarını topladı ve işe koyuldu. Tank okulu kuruluşlarını Hitler'e bağlı kalmaya kandıran odur. Rastenburg karargahının enerjik şekilde harekete geçmesi, Goebbels'in hemen aklını başını toplayarak Remer'i kendi tarafına çekmesi, radyoyu kullanması, Berlin'de SS'lerin uyanması, beri yandan Bentlerstraße'de asiler arasındaki kargaşalık ve hareketsizlik, komploculara katılmak üzere bulunan, hatta katılmış olan birçok subayları düşündürdü. Kararsız subaylardan biri de tutuklanmış olan Kurzfleisch'in kurmay başkanı General Otto Herfurth'tu. Birlikleri harekete geçirmek için önce Bentlerstraße ile işbirliği yapmış, sonradan işlerin sarpa sardığını anlayınca yan değiştirmiş, gece saat 9.30'da Hitler'in karargahına telefon ederek askeri darbeyi bastırmakta olduğunu bildirmişti. Bu ihaneti komploya katılmış olmasından ötürü tutuklanarak asılmasını önleyemedi. İsyana katılmamakla hareketi daha başlangıçta tehlikeye atan, bu yüzden tutuklanan General Fromm yerinde duramıyordu. Yaverinin odasına hapsedildikten 4 saat sonra gece saat 8 sularında alt kattaki özel dairesine çekilmek için izin istedi. Kaçmaya teşebbüs etmeyeceğine ya da dışarıyla ilişki kurmayacağına subay namusu üzerine söz verdi. General Höppner razı oldu. Fromm karnının acıktığını ve susadığını da söyledi. Höppner kendisine sandviç ile şarap gönderdi. Az önce Fromm'un kurmayından 3 general geldi. İsyana katılmayacaklarını bildirdiler ve başkanlarını görmek istediler. Bu subaylar her nedense tutuklandılar. Öte yandan da her nedense Fromm'un özel dairesine alındılar. Az sonra Fromm kendilerine odada çok az kullanılan gizli bir yol bulunduğunu, buradan kaçabileceklerini söyledi. Höppner'e verdiği sözü tutmadı ve generallerine yardım örgütlemelerini, binaya hücum etmelerini, kendisini kurtarmalarını ve isyanı bastırmalarını emretti. Generaller hiç görünmeden binadan çıkıp gittiler. Başlangıçta asilere katılmış olan ya da isyanın ne şekil alacağını görmek üzere Bentlerstraße'de dolaşan bir grup küçük subay o sırada isyanın başarısızlığa uğradığını anlamaya başladı. İçlerinden birinin sonradan dediği gibi, eğer isyan bastırılır da onlar da zamanında isyancılara karşı cephe almamış olurlarsa asılacaklarını biliyorlardı. Bunların içinde koyu bir Nazi olan eski polis subayı Yarbay Franz Herber adında biri Spandau'daki silah deposundan bir miktar makinalı tüfekle cephane almış, ikinci kata saklanmıştı. Bu subaylar gece saat 10.30 sularında Olbricht'in yanına çıktılar ve kendisiyle arkadaşlarının ne yapmak niyetinde olduklarını tam olarak öğrenmek istediler. General kendilerine amaçlarını anlattı ve onlar da hiç ses çıkarmadan odadan çıktılar. 20 dakika sonra ellerinde makinelerle döndüler. 6 ya da 8 kişiydiler. Başlarında Herber ile Yarbay Bodo von der Heide vardı. Olbricht'ten hareket hakkında daha fazla bilgi vermesini istediler. Stauffenberg bu gürültü nedir diye başını kaldırıp bakınca hemen onu yakaladılar. Kapıdan fırlayarak koridora çıkmak isteyince kolundan yaraladılar. Zaten tek kolu vardı. Asilere gelişi güzel ateş etmeye başladılar. Ama anlaşılan Stauffenberg'den başkasını yaralamadılar. Bundan sonra komplo karargahını dolaşarak komplocuları birer birer yakalamaya başladılar. Beck, Höppner, Olbricht, Stauffenberg, Heften ve Mertz'i Fromm'dan boşalan odaya tıktılar. Az sonra Fromm tabancasını sallayarak odaya girdi. "Evet baylar," dedi. "Şimdi de bana yaptıklarınızı ben size yapacağım." Ama yapmadı. "Silahlarınızı atınız," emrini verdi ve kendisini yakalamış olanlara tutuklu olduklarını bildirdi. Beck tabancasını uzatarak soğukkanlılıkla "Eski komutanına böyle bir emir veremezsin," dedi. "Bu kötü durumdan kendim için gereken sonuçları çıkaracağım." Fromm, "Tabancanızı kendinize çeviriniz," dedi. Zeki ve kibar eski kurmay başkanının anlaşılmayan gevşekliği sonunda hayatının en yüksek imtihanında onu yere sermişti. Bu beceriksizliği ölümüne kadar sürdü. "Şu anda eski günleri hatırlıyorum da," diye söze başladı. Ama Fromm hemen sözünü kesti. "Bu sözleri dinleyecek zamanda değiliz. Lafı kesmenizi ve bir şey yapmanızı rica ediyorum." Beck bir şey yaptı sonunda. Tetiği çekti ama mermi başını sıyırıp geçti yalnızca. Saçlarını karıştırdı. Kanıyordu. Fromm iki genç subaya emretti. "Yaşlı baya yardım ediniz." Ama subaylar Beck'in elinden silahını almak isteyince Beck karşı koydu. Bir daha denemesine izin verilmesini istedi. Fromm razı oldu. Sonra öteki komploculara döndü. "Ve siz baylar, eğer mektup filan yazacaksanız sizlere birkaç dakika daha müsaade edebilirim." Olbricht ile Höppner kağıt kalem istediler. Masaya oturup karılarına birkaç kelime yazdılar. Stauffenberg, Mertz, Heften ve ötekiler ayakta durmuş seslerini çıkarmıyorlardı. Fromm odadan çıktı. Tutukladıklarını hemen öldürmeye karar vermişti. Komploya fiilen katılmamakla birlikte aylardan beri komployu bildiği halde komploculara yataklık etmiş ve planlarını haber vermemişti. İşlediği bu suçun izlerini böylece örtmek, isyanı bastıran adam olarak Hitler'in gözüne girmek istiyordu. Ama Nazi gangsterlerinin evreninde bu gibi davranışlar çok geç kalmış sayılırdı. Ne yazık ki Fromm'un bundan haberi yoktu. 5 dakika sonra odaya döndü ve Führer adına bir askeri mahkeme topladığını, böyle bir mahkemenin toplandığını gösteren en ufak bir tanıt yok, bildirdi. Ve 4 subaya ölüm cezası verdi. Subaylar şunlardı: Kurmay Albay Mertz, General Olbricht, artık adını bilmek bile istemediğim bu Albay Stauffenberg ve teğmeni Heften. İki general Olbricht ile Höppner hala karılarına mektup yazıyorlardı. General Beck kendisini koltuğa salıvermişti. Yarasından sızan kanlar yüzünden akıyordu. Ölüme mahkum edilen 4 subay hiç ses çıkarmıyorlar, dimdik duruyorlardı. Fromm, Olbricht ile Höppner'e "Evet baylar," dedi. "Hazır mısınız? Çabuk olun da ötekilerin işini de zorlaştırmayın." Höppner mektubunu bitirdi ve masaya bıraktı. Olbricht zarf istedi. Mektubunu zarfa koydu ve kapattı. O sırada yavaş yavaş kendine gelen Beck başka bir tabanca istedi. Yaralı tek kolundan kanlar akan Stauffenberg ile 3 mahkum dışarı çıkartıldılar. Fromm, Höppner'e de onların arkasından gitmesini emretti. 4 subay bir askeri otomobilin hava hücumlarına karşı maskelenmiş farları altında bir manga asker tarafından kurşuna dizildi. O sırada orada bulunmuş bir görgü tanığının anlattığına göre ortalıkta büyük bir gürültü vardı. Muhafızlar bombardıman tehlikesi olduğu için oraya buraya koşuşuyorlardı. O yaz İngiliz uçakları hemen hemen her gece Berlin'e akınlar yapıyordu. Stauffenberg ölürken şöyle bağırmıştı: "Yaşasın kutsal Almanya'mız." Bu sırada Fromm General Höppner'e bir şans tanıdı. Höppner zindanda yattığı sırada 3 hafta sonra mahkeme önüne çıkarılınca bu olayı şöyle anlattı. Fromm şunu söyledi: "Evet Höppner, bu iş gerçekten üzüyor beni. İyi dostluk, iyi arkadaşlık, biliyorsun, bu işlere karıştın. Onun için sonuçlarına da katlanacaksın. Beck gibi yapmak ister misin? Yoksa hemen tutuklayacağım seni." Höppner hiçbir suçluluk duymadığını, haklı olduğunu ispat edebileceğine inandığını söyledi. Fromm, "Anlıyorum," dedi. Elini sıktı. Höppner'i Moabit'teki askeri hapishaneye gönderdi. Höpner'i götürürlerken öteki odadan Beck'in bitkin sesini işitti. Bu sefer de olmazsa lütfen bana yardım ediniz. Bir tabanca sesi. Beck'in kendisini öldürmek için giriştiği ikinci teşebbüste başarısızdı. From kapıdan başını uzattı ve subaya bir kere daha şunu söyledi. Yaşlı baya yardım ediniz. Bir tabanca sesi. Beck'in kendisini öldürmek için giriştiği ikinci teşebbüste başarısızdı. From kapıdan başını uzattı ve subaya bir kere daha şunu söyledi. Yaşlı baya yardım ediniz. Adı bilinmeyen bir subay bu son işi yapmak istemedi. Bir çavuşa bıraktı. Çavuş aldığı yaradan sonra bilincini yitiren Beck'i sürükleyerek odadan çıkardı ve ensesine bir kurşun sıkarak işini bitirdi. Vakit gece yarısını geçiyordu. Nazi İmparatorluğu'nun 12,5 yıl süren hayatında Hitler'e karşı girişilen tek ciddi isyan da böylece 12,5 saat içinde bastırılmış oldu. Skorzeny silahlı SS'lerle Bentestrasse'ye geldi. Yeni idamları yasakladı. Polis olduğu için komplonun yaygınlığı üzerine işkence altında daha iyi bilgiler verebilecek insanların öldürülmemesi gerektiğini biliyordu. Geri kalan komplocuların ellerine kelepçe vurdu ve Prinz Albrechtstrasse'deki Gestapo zindanına götürdü. Komplocuların imha etmeye vakit bulamadıkları kağıtları toplattırdı. Himmler Berlin'e az önce varmış, Göbels'in bakanlığında geçici bir karargah kurmuştu. Binayı Remer'in muhafız taburu koruyordu. Himmler az önce de Hitler'e telefon etmiş, isyanın bastırıldığını haber vermişti. Radyo idaresi Doğu Prusya'da Königsberg'den Rastenburg'a bir uçak göndermişti. Alman radyosunun saat 9'dan beri Führer'in konuşacağı üzerine her 5 dakikada bir verdiği anonsun yerine getirilmesine çalışılıyordu. Gece yarısı saat 1'den az önce Adolf Hitler'in kaba sesi sıcak yaz havasının içinde çın çın öttü. Alman arkadaşlarım, eğer bugün sizlere sesleniyorsam bunun nedeni her şeyden önce benim sesimi duymanız ve benim yaralı olmadığıma, durumumun iyi olduğuna inanmanız, sonra da Alman tarihinde bir eşi daha olmayan bir ihanetin işlendiğini bilmeniz içindir. İhtiraslı, sorumsuz, aynı zamanda akılsız ve budala küçücük bir subay Klee, beni ve benimle birlikte Wehrmacht'ın yüksek komuta heyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmiştir. Albay Kont Stauffenberg'in koyduğu bomba 2 metre sağımda patladı. Bomba bana bağlı iyi yardımcılarımdan birçoğunu ağır yaraladı. Birini de öldürdü. Bana ise hiçbir şey olmadı. Yalnız ufak tefek çizikler, sıyrıklar ve yanıklar aldım. Bunu Tanrı'nın bana verdiği görevin bir tanıtı sayıyorum. Bu zorbaların çevresi çok küçüktür. Ve Alman Wehrmacht'ının hepsinin de üstünde Alman halkının ruhuyla hiçbir ortak yanı yoktur. Bunlar bir takım unsurlardan oluşmuş bir çetedir ve merhametsizce imha edilecektir. Bundan ötürü hiçbir askeri otoritenin bu zorbalar ekibine itaat etmemesi için emir vermiş bulunuyorum. Sonra da bu gibi emirler veren ya da bu gibi emirlerle uğraşanları tutuklamanın ya da direnmeleri halinde öldürülmelerinin herkesin görevi olmasını emrediyorum. Bu sefer onlarla nasyonel sosyalistlerin alıştıkları şekilde hesaplaşacağız. Kanlı intikam. Hitler sözünü tuttu doğrusu. Nazilerin kendi Alman yurttaşlarına uyguladıkları yabanlık en yüksek noktasına vardı. Barbarca tutuklama dalgası sardı her yanı. Arkasından korkunç işkenceler, acele yargılamalar ve ölüm kararları, idamlar. Mahkumlar genellikle mezbahalardan, kasaplardan getirtilen et çengellerine bağlı piyano telleriyle yavaş yavaş boğdurularak öldürüldü. Sanıkların binlerce dostu ve akrabası toplanıp kamplara gönderildi. Birçokları kamplarda öldüler. Kaçakları saklayan birkaç gözü pek namuslu insan da aynı yolu tuttu. Büyük bir öfkeye ve sonsuz bir intikam hırsına kapılan Hitler, Himmler ile Kaltenbrunner'a haydi dedi ve kendisine karşı komplo hazırlamaya cesaret edenleri son adamına kadar yakalamaları için bütün çabalarını harcamalarını emretti. Bunları öldürmek için uygulanacak metotları da bizzat kendisi hazırladı. Rastenburg suikastından sonra yaptığı ilk toplantılardan birinde bu sefer demişti, günahları çabuk çıkartılacak, askeri mahkemelere lüzum yok, onları halk mahkemesinde yargılayacağız. Uzun uzun konuşmalarına izin vermeyeceğiz. Mahkeme kararlarını şimşek gibi verecek ve kararlar 2 saat sonra uygulanacak. Asmak suretiyle, hiç acımadan. Yukarıda verilen bu emri Halk Mahkemesi Volksgerichtshof Başkanı Ronald Freisler adında ağzı bozuk, rezil bir deli harfi harfine yerine getirdi. Ronald Freisler 1. Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşmüş, son ihtilalde koyu bir Bolşevik olmuş, sonra da 1924'te aynı yobazlıkla Nazilerden yana geçmişti. Sovyet terör metotlarına hayrandı. Onların uyguladıkları metotları yakından incelemişti. 1930'larda eski Bolşevikleri ve belli başlı generalleri Moskova'da yargılamış olan başsavcı Andrei Vyshinsky'nin tekniğini yakından incelemiş, sanıkların nasıl ihanetle suçlandırılarak tasfiye edildiklerini öğrenmişti. Hitler yukarıda sözü geçen toplantıda Freisler bizim Vyshinsky'mizdir demişti. 20 Temmuz komplocularının ilk duruşması 7 ve 8 Ağustos'ta Berlin'de Halk Mahkemesi önünde yapıldı. Sanıklar Feldmarschall von Witzleben, General Höppner, General Stief ve General von Haase ile Hagen, Clausing, Bernardis ve Stauffenberg'in hayranı ve onunla işbirliği yapmış olan Kont Peter York von Wartenburg adında ikinci kademedeki subaylardı. Gestapo zindanlarında yapılan işkenceden sonra zaten bitkin durumdaydılar. Goebbels askerlere ve halka bir örnek ve bir ders olsun diye duruşmanın baştan aşağı filme alınmasını emretmişti. Onun için sanıkların olabildiğince perişan ve bitkin gösterilmesi için gereken her şey yapılmıştı. Üzerlerine anlatılamayacak kadar pis ve eski elbiseler, yırtık kaputlar ve süeterler giydirilmişti. Tıraşları uzamıştı, yakalıksız ve boyun bağsızdılar. Pantolonlarını tutacak askıları ve kemerleri yoktu. Hele bir zamanların mağrur feldmareşali olduğu gibi çökmüş, dişsiz, ihtiyar bir adam olmuştu. Takma dişlerini vermemişlerdi. Kötü yürekli başyargıç, kendisini sanık yerinde bile bile ayakta tutuyor, o da düşmesin diye pantolonunu tutmak zorunda kalıyordu. Freisler, pis herif diye bağırdı, pantolonunla oynama. Sanıklar her şeyin önceden kararlaştırılmış olduğunu bildikleri halde Freisler'ın kendilerini küçük düşürmek ve gülünçleştirmek için harcadığı sonsuz çabalara büyük bir vekar ve cesaretle karşı koyuyorlardı. Stauffenberg'in yeğeni genç Peter York içlerinde belki en cesur olanıydı. En hakaret dolu sorulara bile soğukkanlılıkla cevap veriyor, nasyonel sosyalizme karşı duyduğu tiksintiyi saklamaya çalışmıyordu. Freisler kendisine ''Neden partiye girmedin?'' diye sordu. Kont, ''Çünkü ben Nazi değilim ve hiçbir zaman olmayacağım.'' Freisler sanığın verdiği cevabı aldırmadan yine bu nokta üzerinde direnince York anlatmaya çalıştı. ''Bay Başkan, sorgum sırasında da anlattığım gibi Nazi ideolojisi...'' Yargıç sözünü kesti. ''Kafana uymuyor. Nasyonel sosyalistlerin adalet, mesela Yahudilerin kökünü kazımak gibi prensiplerini kabul etmiyorsun, değil mi?'' York cevap verdi. Bütün bu sorular şu önemli noktada toplanıyor. Totaliter devlet bireyi Tanrı'ya karşı olan ahlaksal ve dinsel görevlerinden vazgeçmeye zorluyor. Freisler saçma diye bağırarak gencin sorgusunu yarıda kesti. Bu konuşma Doktor Goebbels'in filmini bozabilir ve uzun uzadıya konuşmalarına izin verilmeyecek diyen Führer'i kızdırabilirdi. Mahkemenin tayin ettiği savunma avukatları da komik mi komiktiler. Duruşma zaptı okunduğu sırada gösterdikleri korkaklık inanılacak gibi değildi. Mesela Witzleben'e avukat olarak verilmiş olan Doktor Weissman adında biri konuştuğu zaman savcıyı bile geride bıraktı ve o da bir Freisler oldu. Müvekkilinin katil olduğunu, tamamıyla suçlu bulunduğunu ve en ağır cezayı hak ettiğini söyledi. Duruşma 8 Ağustos günü bitince avukatın istediği ceza da verildi. Hitler hepsinin asılmasını emretmişti. Öyle de oldu. 8 mahkum Plötzensee zindanından alınarak küçük bir odaya tıkıldılar. Odada tavandan 8 kasap çengeli sarkıyordu. Hepsini bellerine kadar soydular. Boyunlarına et çengellerine bağlanmış piyano tellerinin ilmikleri geçirildi. Böylece havada asılı kaldılar. Adamlar boşlukta çırpınarak boğulurlarken kemersiz pantolonları ölüm çırpınışları arasında düşerek çırılçıplak kalıyorlardı. Odadaki sinema makinesi de bu feci sahneyi durmadan filme alıyordu. Çekilen film hemen banyo edildi. O akşam duruşma filmleriyle birlikte Hitler'e gönderildi. Goebbels'in filmi seyrederken bayılmamak için iki eliyle gözlerini kapattığı söylenir. Müttefikler duruşma filmini buldular. Film Nürnberg'de gösterildi. İlk görenler arasında bu kitabın yazarı da vardır. Ama idam filmi bulunamadı. Belki de düşmanın eline geçmesin diye Hitler tarafından imha edilmiştir. Alain Dulles'e göre iki filmde aslı 90 metreydi, kesilerek 12 metreye indirilmişti. Goebbels tarafından birleştirildi. Bir ders ve uyarma olmak üzere ordunun belli yerlerinde gösterildi. Ama askerler filme bakmak istemediler. Lichterfeld'deki askeri okulda film gösterilmeye başlayınca öğrenciler dışarı çıktılar ve az sonra gösterilmesinden vazgeçildi. Dulles, Germany's Underground, sayfa 83. Bütün bir yaz, sonbahar ve kış ayları ve 1945 yılının ilk ayı, korkunç halk mahkemesi ard arda idam hükümleri vererek ölüm saçan duruşmalarına devam edip giderken, günün birinde 3 Şubat 1945 sabahı tam Schlabrendorf'un mahkeme salonuna alınması sırasında mahkemenin tepesine Amerikan uçağından atılan bir bomba düştü. Hem Freisler öldü hem de sanık dosyaları yok oldu. Schlabrendorf mucize olarak kurtuldu. Kendisi talihin yüzüne güldüğü birkaç komplocudan biridir. Sonradan da Tirol'e giren Amerikan askerleri tarafından Gestapo'nun elinden kurtarıldı. Şimdi de ötekilerin başlarına gelenleri anlatalım. Yeni rejimin başbakanlığına getirilecek olan Gördeler, 20 Temmuz'dan 3 gün önce Gestapo'nun kendisi için bir tutuklama kararı aldığını öğrenince gizlendi. Berlin ile Potsdam ve Doğu Prusya arasında 3 hafta dolaşıp durdu. Bir yerde 2 geceden fazla kalmıyordu. Kendisini saklayarak ölümü göze alan dostlarının ya da akrabalarının evlerinde kalıyordu. Hitler başını getirene 1 milyon mark vaat etmişti. 12 Ağustos gecesi Doğu Prusya'da gece gündüz yaya yürümekten bitkin ve aç bir halde Marienwerder yakınlarında Konradswalde adlı bir köyün küçük bir gazinosuna girdi. Yemek beklediği sırada Luftwaffe üniformalı bir kadının dikkatle baktığını gördü. Yemeğin gelmesini beklemeden usulca dışarı çıktı ve yakınlardaki ormana doğru yürümeye başladı. Ama çok geç kalmıştı. Kadın, Gördeler ailesinin eski tanıdıklarından Helene Schwartzl adında biriydi. Gördeler'i hemen tanımış, durumu yanında oturan hava kuvvetleri erlerine söylemişti. Gördeler, ormanda çarçabuk yakalandı. Halk mahkemesince 8 Eylül 1944'te ölüme mahkum edildi. Ama idamı 2 Şubat 1945'e kadar geciktirildi. O gün Popitz ile birlikte asıldı. Kreisau çevresinin Cizvit papazı Alfred Delp de o gün onlarla birlikte idam edildi. Gördeler'in kardeşi Fritz de birkaç gün sonra asıldı. Kreisau çevresinin lideri Kont von Moltke suikaste katılmadığı halde 23 Ocak 1945'te idam edildi. Çevrenin ve komplonun en akıllılarından Trott zu Solz 25 Ağustos 1944'te asıldı. Öyle anlaşılıyor ki Himmler batan devlet gemisinin başına geçtiği takdirde bu iki adamın İsveç ve İsviçre'deki ilişkilerinden yararlanabileceğini ummuştu. O sırada kafasından böyle şeyler geçiyordu Himmler'in. Yeni kurulacak Nazi aleyhtarı rejimin dış politikasına yön verecek eski Moskova elçisi Kont Friedrich Werner von Schulenburg 10 Kasım'da, eski Roma elçisi Hassel 8 Eylül'de idam edildi. Kont Fritz von der Schulenburg 10 Ağustos'ta hapiste öldü. 20 Temmuz'da oynadığı rolü yukarıda anlattığımız OKW Haberleşme Başkanı General Feldgebel aynı gün idam edildi. Ölüm listesi çok uzundur. Bir kaynağa göre listede 4980 ad vardır. Gestapo kayıtları 7000 kişinin tutuklandığını gösteriyor. Bu kitapta adı geçenler arasında idam edilenler şunlardır: General Fritz Lindemann, Albay von Böselager, Papaz Dietrich Bonhoeffer, Abwehr'den Albay Georg Hansen, Kont von Heldorf, Albay von Hofacker, Doktor Jens Peter Jessen, Otto Kiep, Doktor Karl Langbein, Julius Leber, Binbaşı von Leonrod, Wilhelm Leuschner, Arthur Nebe, polis cinayet masası şefi, Profesör Adolf Reichwein, Klaus'un kardeşi Kont Berhold von Stauffenberg, OKH Haberleşme Başkanı General Thiele ve darbe günü Beck'in General von Kurzfleisch'in yerine tayin ettiği General von Thüngen. Himmler'in iktidarı ele alması ve barış yapması halinde işine yarayacağını umarak idamlarını geciktirdiği anlaşılan 20 kişilik bir grupta Rusların başkent merkezinde çarpışmaya başlamaları üzerine 22-23 Nisan gecesi idam edildi. Mahkumlar o gece Lehrterstraße'deki hapishaneden Gestapo'nun Prinz Albrechtstraße'deki zindanına yaya olarak götürülürken, Nazi İmparatorluğun bu son günlerinde birçok mahpuslar karartmadan yararlanarak kaçabilmişlerdir. Bir SS müfrezesine rastladılar. Müfreze hemen oracıkta mahpusları duvara dayayarak biçti. Yalnız iki kişi kaçabildi ve sonradan başlarından geçenleri anlattılar. Kont Albrecht von Bernstorff, papazın kardeşi Klaus Bonhoeffer, Hess'in yakın arkadaşlarından ünlü geopolitikçinin oğlu Albrecht Haushofer ölenler arasındaydı. Haushofer'in babası sonradan intihar etti. General Fromm'u o uğursuz 20 Temmuz akşamı yaptığı hareket idamdan kurtaramadı. Yedek ordunun başkanı olarak yerine geçen Himmler'in verdiği emir üzerine tutuklandı. 1945 Şubat'ında Halk Mahkemesi önünde korkaklık suçundan yargılandı ve ölüme mahkum edildi. Fromm'u Prinz Albrechtstrasse'deki Gestapo zindanında birçok kereler görmüş olan Schlabrendorf'un sonradan anlattığına göre idam kararı ona çok koymuştu. Hiç ummuyordu bunu. Schlabrendorf, The Almost Killed Hitler, sayfa 121. Ancak Nazi rejiminin kurtarılmasına yardımı dokunduğu anlaşılmış olacak ki 20 Temmuz gecesi tutuklularına uygulanan kasap çengeli usulü kendisine uygulanmadı. Yalnızca 19 Mart 1945'te bir manga askerin önünde kurşuna dizildi. 40. ayrımın sonu, sayfa 1351.